SBS Türkçe ilesiniz.
SBS, a world of difference. You're with SBS Turkish on mobile, online and on radio.
Cep telefonunda, internette ve radyoda SBS Türkçe ilesiniz. İyi günler sayın dinleyiciler. Bugün 10 Ağustos 2022 Çarşamba. SBS Türkçe'ye hoş geldiniz. Bugünkü yayınımızı gerçekleştirdiğimiz toprakların geleneksel sahiplerine saygılarımızı sunarız. Türkçe programı Kulin ulusunun Wurundjeri Woiwurrung halkına ve onların geçmiş ve günümüz büyüklerine saygılarını sunar. Ayrıca bugünkü yayınımızı dinlediğiniz bütün Aborjin ve Torres Boğazı adalarının topraklarının geleneksel sahiplerine de şükranlarımızı sunarız. Birazdan haber bültenimiz olacak. Sonra da felç hastalarının tedavisine kılavuzluk edeceği düşünülen yeni bir araştırmayı sizinle paylaşacağız. Programın ikinci yarısında Nazım Erdem'le röportajımız var. Hiç kuşkusuz Avustralya Türk toplumundan çıkmış en başarılı sporcu. Paralimpik atlet. Nazım Erdem'in yaşadığı güçlüklere rağmen yaydığı pozitif enerji sizi de etkileyecek. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ben Nejat Başar. Yayınımız İsmail Kayhan'ın sunacağı haber bülteniyle devam ediyor.
New South Wales'te trenler bu sabah grev nedeniyle çalışmadı. Tayvan'da gerginlik sürüyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 yıl aradan sonra Ankara'da gerçekleştirdiği ilk cemevi ziyaretinin yankıları sürüyor. New South Wales'te trenler bu sabah grev nedeniyle tekrar durdu. Seferlerin durduğu ve 70 bin kişinin tren kullandığı Eastern, Illawarra ve South Coast hatlarında yolcu taşınmadı. İşçi sendikası alınan yeni trenlerde güvenlik modifikasyonu yapılmasını ve yeni toplu sözleşme imzalanmasını talep ediyor. Sydney Tren Genel Müdürü Matt Longlan, 2GB radyosuna yaptığı açıklamada sabah ve akşam seferlerinin grevden etkileneceğini söyledi.
The timetable will operate through until around about 9 a.m. We will need to pull trains out of service and put them back into stabling, and they'll come out again at 4 p.m. We won't be back to a full timetable on the T4 until around about 5 or 5:30 in the afternoon.
Federal hükümet Tayvan krizinin sonlandırılması çağrısı yaptı. Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in Tayvan açıklarındaki askeri harekatının sürdüğünü duyurdu. Çin Komünist Partisi'ne yakınlığıyla bilinen bir gazetenin başyazısında Tayvan açıklarında süren 4 günlük askeri harekatla adanın tam abluka altına alındığı ve giriş çıkışların yapılamadığı ileri sürüldü. Amerikan Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman ise tam ablukanın başarılı olmadığını öne sürdü. Çin'in Avustralya Büyükelçisi Shin Chaien bugün Canberra'da basın kulübünde konuşma yapıyor. Büyükelçinin konuşmasında Çin'in Pasifik'teki tutumunu savunması bekleniyor. Bölgede durum gerginliğini koruyor. Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri Çin'in Pasifik'teki etkisini kırmak için çaba harcıyor. Çin ayrıca Solomon Adaları'yla imzaladığı güvenlik işbirliği anlaşmasıyla Avustralya ve Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız etti. Çin'in Tayvan yakınlarındaki harekatını değerlendiren Başbakan Vekili Richard Marles, durumun endişe verici olduğunu söyledi.
We do want to see a de-escalation and that means a more return to a greater sense of peace in the region.
Başbakan Vekili bu sabah Çin Büyükelçisi'nin basın kulübündeki konuşmasını dinlemeye gitmeyeceğini de açıkladı. Muhalefet lideri Peter Dutton ise Avustralya'nın Çin'in attığı saldırgan adımları teşhir etmeye devam etmesi gerektiğini, bölgede barışın ancak bu yolla korunabileceğini söyledi.
And the propaganda that you're seeing coming out is similar to what you would see come out of North Korea or out of Russia, and it needs to be called out.
Dutton, Tayvan'daki durumu Ukrayna ile karşılaştırdı ve Ukrayna'daki katliamı Tayvan'da görmek istemediklerini söyledi. Solomon Adaları Başbakanı Manashe Sogavare ise ülkesinin Avustralya ile ilişkilerinin geliştiğini kaydetti. Avustralya'nın Pasifik'ten sorumlu bakanı Pat Conroy ile bir araya gelen Solomon Başbakanı, SBS'e yaptığı açıklamada Solomon Adaları'nın Avustralya'yı tercih ettiğini, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların kısa süreli aile içi anlaşmazlıklar olduğunu kaydetti.
It's a partner of choice. We made it very clear. Thank you very much. We have a very fruitful discussion and meeting this morning. In a family, we will have differences, but you know, we sort them out.
Avustralyalı Bakan Conroy, gelecek yıl Pasifik oyunlarına ev sahipliği yapacak Solomon Adalarına Avustralya'nın hazırlıklarda harcaması için 17 milyon dolar yardım yapacağını söyledi. Son 24 saatte COVID-19'dan Victoria'da 52, New South Wales'te 30, Queensland'da 35 kişi olmak üzere toplam en az 117 kişi hayatını kaybetti. Son 24 saatte Victoria'da 5898, Queensland'da 3809 ve New South Wales'te ise 11.356 yeni vaka belirlendi. FBI dün Amerika Birleşik Devletleri eski başkanı Donald Trump'ın malikanesine düzenlediği baskından dolayı mercek altında. Trump, FBI ajanlarının kasasını kırdığını söyledi. Trump'ın oğlu operasyonun babasının Beyaz Saray'dan malikaneye getirdiği belgelerle ilgili olduğunu kaydetti. Donald Trump, baskının yeniden başkanlığa aday olmasını engellemek için yapılan bir planın parçası olduğunu öne sürdü. Beyaz Saray sözcüsü Karen Jean Pierre, Beyaz Saray'a baskın konusunda bir bilgi verilmediğini söyledi.
Was the president or anyone at the White House aware of that search warrant, or has anyone at the White House or the president been briefed in the aftermath of that search warrant being executed?
No.
Donald Trump baskını seçim kampanyası malzemesi olarak da kullanmaya başladı ve bir video yayınladı.
We are a nation that in many ways has become a joke. But soon we will have greatness again. It was hard-working patriots like you who built this country.
Taliban'dan kaçan 200 binden fazla Afganistanlının Avustralya'ya gelme başvurularının hala beklemede olduğu açıklandı. Avustralya önümüzdeki 4 yılda 31.500 Afganlıyı ülkeye kabul edeceği sözü verdi. Şimdiye kadar sadece 5.900 Afganlıya vize verildi. Göç İşleri Bakanı Andrew Giles, SBS'e yaptığı açıklamada hükümetin başvuru incelemesi için büyük kaynak ayırdığını, Afganistan'daki Avustralya askerlerine yardımcı olanlara öncelik verileceğini kaydetti. Bakan, Avustralya'daki Afgan toplumunun endişelerini anladığını da ekledi.
We are prioritizing those locally engaged employees, those people who helped Australians through the 20 years that we were involved there are the highest priority.
Bakan, Avustralya'dan vize beklerken Taliban tarafından öldürülen Afganistanlılara çok üzüldüğünü de ekledi. Dünyada en çok tanınan Avustralyalı olduğu kaydedilen Olivia Newton-John için Melbourne'da devlet töreni düzenlenmesi kararlaştırıldı. 30 yıldır kanserle mücadele eden 73 yaşındaki sanatçı önceki gün Kaliforniya'da hayatını kaybetti. Olivia Newton-John, John Travolta ile birlikte oynadığı Grease filmiyle de biliniyordu. Dün akşam Melbourne'daki Flinders Street tren istasyonu Newton-John anısına pembe ışıkla ışıklandırıldı. 1972 Münih Olimpiyatları saldırısında kurtulan yüzücü Shlomit Nir, sporun Yahudi ve Arapları bir araya getirecek tek güç olduğunu söyledi.
Sport should bring people together and make them be together, know each other and respect each other.
5 Eylül Filistinli eylemcilerin olimpiyatlarda Yahudi sporculara karşı gerçekleştirdiği saldırının 50. yıl dönümü. Saldırıda 11 İsrailli sporcu hayatını kaybetmişti. 69 yaşındaki eski sporcu, İsrail'de genç Arap ve Yahudi kadınları spor aracılığıyla bir araya getiren, kar amacı gütmeyen bir kuruluşun başkanı. Türkiye haberleri de şöyle. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 15 yıl aradan sonra Ankara'da gerçekleştirdiği ilk cemevi ziyaretinin yankıları dün de sürdü. Erdoğan, Mamak'taki Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret ederek Muharrem ayı iftarına katıldı. Ziyaret öncesi ve sonrası dernek yönetimi ve Alevi örgütleri ziyarete tepki gösterdi. Ziyaret sırasında Alevi dedelerinin cemevine ibadethane statüsü tanınması talebine Erdoğan'ın yorum yapmadığı öğrenildi.
Bugün Mah-ı Muharrem'dir. Muhibbi hanedan ağlar. Bizim milletimiz Hazreti Hüseyin'in şehadetine böyle bakar, böyle ağlar.
Erdoğan'ın cemevi ziyareti öncesi Adalet ve Kalkınma Partili Belediye Cemevi'nin düzenini değiştirdi ve Cemevi'nde bulunan Atatürk, Hacı Bektaş-ı Veli ve Hazreti Ali'nin olduğu duvardaki fotoğrafların yerlerini değiştirdi. Resimler ziyaretten sonra eski yerlerine asıldı. Ziyaret öncesi dernek yönetimi yazılı açıklama yayınlayarak dayatmacı olarak tanımladıkları ziyaretin bilgileri dışında olduğunu kaydetti. Ziyareti ayarlayan vakıf başkanını dergahı siyaset oyununa alet etmekle suçladı. Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise İstanbul'da Caferilerin düzenlediği Aşure Matem Kapalı Salon toplantısında konuştu.
Hazreti Hüseyin'i ağlayanlardan olup Yezid gibi davrananlardan da değiliz.
Muharrem ayı dolayısıyla Deva Partisi lideri Ali Babacan, İyi Parti lideri Meral Akşener ve Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu da Alevi kuruluşlarını ziyaret etti. Öte yandan Kartal Cemevi Vakfı Başkanı Selami Sarıtaş'a yönelik saldırıya ilişkin gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğerleri şartlı olarak serbest bırakıldı. Sarıtaş 5 Ağustos günü akşam saatlerinde evinin yakınında saldırıya uğramıştı. Alevi kurumlarına yönelik geçen hafta Ankara'da gerçekleştirilen 3 ayrı saldırıya bir yenisi eklendi. Pir Sultan Abdal Derneği Başkanı Cuma Erçe, Almanya'da bulunan Düren ve çevresi Alevi Kültür Merkezi'ne saldırı gerçekleştirildiğini açıkladı. Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu saldırının münferit olay değil planlı olduğunu ileri sürdü. Ankara'da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Suriye'ye operasyon mesajı verdi. Soylu, Kuzey Suriye'nin tamamının kapatılacağını, 25-30-40 kilometre aşağıya inilerek terörün ana üslerinin ortadan kaldırılacağını kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün büyükelçilere seslenirken Suriye'ye yönelik operasyon mesajını tekrarlamış, Türkiye'nin güneyinde 30 kilometrelik bir güvenli hat oluşturulma kararlılığını sürdürdüğünü vurgulamıştı. 4. sondaj gemisi Abdülhamit Han, Akdeniz'de Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, aramalar konusunda kimseden izin veya icazet almayacaklarını söyledi. Göçmen ve sığınmacılara karşı açıklamalarıyla bilinen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bir Iraklı'nın satın aldığı 10 mezar yerinin satışını iptal ettiğini açıkladı. Özcan, göçmenlerin Bolu'ya yerleşmesini istemediğini de ekledi. Anayasa Mahkemesi, Eskişehir'deki gezi protestoları sırasında polis ve eli sopalı bir grup tarafından dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'la ilgili dosyayı karara bağladı. Kararda eziyet yasağının ihlal edildiği, polisin otoritesini kötüye kullandığı vurgulandı ve polislerin yeniden yargılanmasına hükmetti. Anayasa Mahkemesi'nin kararında daha önce gösteri yürüyüşü olarak tanımladığı gezi eylemlerini hükümete karşı kalkışma olarak değiştirdiği de dikkat çekti. Değişiklikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa Mahkemesi'ne atadığı eski başsavcı İrfan Fidan'ın etkisinin olduğu düşünülüyor. Kapadokya Çevre Platformu Sözcüsü Mükremin Tokmak, UNESCO koruma listesinde bulunan Kapadokya'daki peri bacalarının yol inşaatı nedeniyle yok edildiğini söyledi. Nevşehir İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan Göreme-Ortahisar arasındaki yeni yol Kapadokya'nın ortasından geçiyor. İstanbul'da Eyüp Sultan Türbesi'ndeki çiniler üzerinde şeytan motifi olduğu öne sürülerek kırıldı. İl Kültür Müdürlüğü saldırganın zihinsel engelli olduğunu açıkladı. Daha önce bazı sosyal medya hesapları türbedeki bir motifi şeytan figürü diye hedef göstermişti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü motifin Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanılan en yaygın motif olduğunu açıkladı. İş Bankası ve Vakıfbank yılın ikinci yarısına ilişkin net kar oranlarını açıkladı. Buna göre yılın ikinci çeyreğinde İş Bankası net karını geçen yıla göre %560, Vakıfbank 96 kat artırdı. Bankalar %14'le borçlanıp %50'ye varan faizlerle kredi veriyor ve büyük karlar elde ediyor. Ekonomistler resmi enflasyon %80'e dayanmışken Merkez Bankası'nın %14'le fonladığı bankaların %50 civarında kredi dağıtmasını hazineden servet transferi olarak yorumluyor. Para durumu şöyle: 1 Avustralya doları 12 lira 46 kuruş, 69 Amerikan 68 Euro sentten işlem görüyor. Para durumunu veriyorum. Perth açık 17, Adelaide yağışlı 15, Melbourne güneşli 16, Hobart güneşli 14, Canberra güneşli 14, Sydney ara sıra yağışlı 17, Brisbane güneşli 21 ve Darwin güneşli 33 derece. SBS Türkçe Haber Bülteni'ni dinlediniz. Ben İsmail Kayhan. Yayınımızın geri kalan bölümünde Nejat Başar'la birlikte olacaksınız.
Sayın dinleyiciler, İsmail Kayhan'a haber bülteni için teşekkür ediyoruz. SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Felçli hastaların tedavisini etkileyecek bir araştırmanın detaylarını sizle paylaşacağız biraz sonra. Sonra da tekerlekli sandalye rugby'sinde Avustralya'nın en önemli sporcusu Nazım Erdem'le röportajımız var. Bize mesaj göndermek isterseniz telefon numaramız 0429 99 62 63. Bize Facebook'tan da ulaşabilirsiniz. Facebook adresimiz SBS Turkish. Ayrıca kaçırdığınız bölümleri dilediğiniz zaman web sitemiz sbs.com.au/turkish'ten veya telefonunuza indirebileceğiniz SBS Radyo uygulamasından da dinleyebilirsiniz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Şimdi COVID-19'la ilgili en son verileri sizinle paylaşmak istiyorum. Haber bülteninde biraz detayına girmedik. Son 24 saatte en az 124 kişi hayatını kaybetti. Bunlardan 52'si Victoria'da, 35'i Queensland'de ve 30'u New South Wales'da. Bu arada Sağlık Bakanı, bilmiyorum hatırlıyor musunuz, pandeminin başında COVID Safe uygulaması telefonlara yüklenmişti. Ben de yani iki yıl falan kullanmıştım onu. Yakın temas ve COVID-19 yakın temaslarını ve vakalarını takip etmek için kullanılan bir uygulamaydı ve COVID-19 kapanları bulmak ve işte yakın temaslarıyla kontağa geçmek için kullanılan bir uygulamaydı. Sağlık Bakanı Mark Butler resmen bu uygulamanın zarar verdiğini, daha doğrusu gereksiz olduğunu söyleyerek bu uygulamayı kapattı. 21 milyon dolar harcamış bir önceki hükümet bu uygulamayı yapmak için, piyasaya sürmek için ve uygulamaya geçtiğinden beri iki pozitif vaka ve 17 yakın temas tespit etmiş bu uygulama. Bayağı ilginç tabii. Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen mesajlara dönmek istiyorum. Necdet Çimenli Bey'in mesajı şöyle: Kürt kökenli Türkiye vatandaşlarının 23 Haziran seçiminde oy vermeleri iktidara şüpheli. Şimdi Alevi olaylarından sonra büyük oy kaybına uğrayacak Sayın Erdoğan, demiş bu dinleyicimiz. Hacı Tokdemir Bey daha dün cemevlerin ibadethane değil cümbüş evi diyen AKP başkanı seçimleri kaybedeceğini anlayınca devletin Alevileriyle bir araya geldi. Onları yağladı balladı, güya Alevilerin desteğini kazandı. Aleviler bin yıldır bu topraklarda kimlerin kendisini astığını, iftira attığını, kimler tarafından fişlendiğini, Maraş'ta, Sivas'ta, Çorum'da, Gezi'de, Gazi'de kimler tarafından yakıldığını, katledildiğini gayet iyi biliyor. Aleviler sadece bu topraklar üzerine gerçekten özgür ve eşit vatandaşlık istiyor. Yani Türkiye için söylüyor Hacı Bey. Cem evleri ibadethanedir, din dersleri zorunlu olamaz. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uyun. Aleviler bunu istiyor sadece, demiş bu dinleyicimiz. Fatoş Hanım, faşist iktidarların korkulu rüyası olan ve demokrasinin kalesi Alevilerin ibadethanesi olan cem evlerine cümbüş evidir diyenlerin vakıflarında, tarikat yurtlarında, ibadethanelerinde binlerce ahlaksızlığın çarşaf çarşaf haber yapıldığı ülkede Alevilerin cem evleri lebet var olmaya devam edecektir. Erdoğan'ın timsah gözyaşları beyhudedir, demiş bu dinleyicimiz. Yenişehir Rumuzu dinleyicimiz, dünya tarihinde bir rekor olan 4 saatlik son Putin-Erdoğan görüşmesinde ortak karar. Putin'in dünya ve Avrupa, Erdoğan'a ve Türkiye'ye dünya barışı için yaptığı hizmet, çaba ve çalışmalar için minnet duymalıdır açıklaması ve sonuçsa Başkomutan Erdoğan'ın dönüşte uçakta söylediği bir gece ansızın gelebilirim şarkısı sözleri olmuştur, demiş bu dinleyicimiz. Çok sayıda mesaj var, onları okumaya devam edeceğim. programın ilerleyen dakikalarında. Sayın dinleyiciler, Melbourne'lü bir ekibin de katkıda bulunduğu küresel bir araştırma felçli hastaların tedavisine kılavuzluk yapabilir. Bu bölümü yayına arkadaşımız Nilgün Kılıç hazırladı.
Yapılan yeni bir çalışma, felç geçiren kişilerin etnik kökenlerine bağlı olarak belirli tedavilere daha iyi yanıt verdiği sonucunu buldu. Melbourne'daki bir ekibi de içeren bu küresel araştırma, felç geçiren hastaların tedavisine ilişkin uluslararası bir dizi kılavuz tedavi yöntemi oluşturulmasına yardımcı olabilir. Andrew Reynolds 2 yıl önce Geelong'daki evinin mutfağındayken aniden yere yığıldı.
About 6:30 at night I was putting some dishes away and I just fell on the floor and I couldn't get up, couldn't move my
Akşam yaklaşık 6:30'da bulaşıkları koyuyordum ve yere düştüm ve kalkamadım. Sağ kolumu ve sağ bacağımı hareket ettiremedim. Partnerim çıkıp geldi ve ben felç ya da kalp krizi geçirdiğimi söyledim. O da ambulansı aradı diyerek anlattı Andrew yaşadığı bu kötü olayı. Andrew Reynolds bu olay olduğu sırada 60 yaşındaydı ve felç geçirmişti. Geelong'daki yerel hastaneye götürüldü ve burada kendisine kan inceltici bir tedavi uygulandı. Daha sonra ise ameliyat için Melbourne'a sevk edildi. Bayıldıktan sadece 6 saat sonra telefonda karısına iyi olduğunu söylüyordu.
My doctor, he said if it had happened 10 years ago, I wouldn't have had the outcome that I've got now.
Doktorum 10 yıl önce olsaydı şimdi aldığım sonucu alamayacağımı söyledi diyen Andrew, 12 ay gibi bir sürede işe geri döndüm ve daha yeni emekli oldum. Araba kullanabiliyorum ve egzersiz yapabiliyorum diye konuştu. Beyne giden kan akışı bir pıhtı tarafından engellendiğinde felç meydana geliyor. Yeni Zelanda, Avustralya, Çin ve Vietnam'dan 300 hasta üzerinde yapılan uluslararası bir çalışmanın odak noktası kombine tedavilerin, yani kan inceltici ilaç ve cerrahi müdahalenin bir arada kullanımıydı. Söz konusu bu çalışmaya katılan Royal Melbourne Hastanesi'nden Profesör Peter Mitchell, çalışmanın önemli olduğunu çünkü küresel olarak tüm felçli hastaların her iki tedaviyi de almadığını söyledi.
Although both are seen as combined therapy and that was the gold standard.
Profesör Mitchell, her ikisi de kombine tedavi olarak görülse ve bu altın standart olsa da kan inceltecileri kullanmayı bırakmaya yönelik bir eğilim vardı diye konuştu. Ancak çalışma, felci tedavi etmenin en iyi yolunun hem kan inceltici ilacı hem de ameliyatı kullanmak olduğunu bir kez daha doğruladı.
This was the final piece of information that should go towards creating guidelines for stroke treatment.
Bu felç tedavisi için kılavuz oluşturmaya yönelik son bilgiydi diyen Profesör Mitchell, şu andan itibaren kan inceltici ilacı vermemeniz gerektiği fikrini ortadan kaldıracak ve her iki tedaviyi de vermelisiniz ve bu beklediğimiz yönergeler olarak kutsal olarak kabul edilecektir diye konuştu. Çalışma ayrıca bir kişinin ilaca ne kadar iyi yanıt verdiğini belirlemede etnik kökenin rol oynayabileceği sonucunu da buldu. Söz konusu çalışma, kan inceltici ilacı da alan %61 ile karşılaştırıldığında sadece ameliyatla tedavi edilenlerin %55'inin iyi bir sonuç aldığı sonucunu buldu. Ancak Asyalı hastalar için her iki tedaviyi de almanın faydaları daha da açık bir şekilde ortaya çıktı. Her iki tedaviyi de alan %57 ile karşılaştırıldığında prosedürü uygulayan Asyalı hastaların %34'ü iyi bir sonuç aldı. İşte aynı zamanda araştırma ekibinin bir parçası da olan Profesör Brandon Yen'in bu konuda söyledikleri.
We're all governed by our genes, so we're dealt a set of cards, so we can only play with the set of cards that we're dealt with. We now know.
Hepimiz genlerimiz tarafından yönetiliriz. Bu yüzden hepimize bir dizi kart dağıtılır ve biz sadece bize dağıtılan kartlarla oynayabiliriz diyen Profesör Yen, artık Asyalı hastaların da aldıkları bazı ilaçların Asyalı olmayanlara göre daha iyi işe yaradığını biliyoruz. Bu yüzden bunun daha fazla araştırmak istediğimiz bir bulgu olduğunu düşünüyoruz. Ve ayrıca bu bulguyu araştırmamız için de bize bir temel sağlıyor diye konuştu.
Sayın dinleyiciler, şimdi sizden gelen birkaç mesaj okumak istiyorum. Allah aşkına reklamlarınızdaki desibele kulak zarlarım isyan ediyor demiş ismini vermeyen bir dinleyicimiz. Reklamlar konusunda bir ay kadar önce bir dinleyicimiz daha şikayette bulunmuştu ve ben gerekli mercilere bunu iletmiştim. Bu konuda müdahale etmeleri gerekiyordu. Bugün tekrar yaparım, reklamlarda ses seviyesinin son derece yüksek olduğunu söylemiştik. Demek ki devam ediyor ya da tekrar başladı. Mahmut Bey, Cem evlerine yapılan ziyarete bir tepki de benden. Yakın bir zaman önce Cem evi cümbüş evi diyordu. Şimdi oy kaygısını düşünce ziyaret etmeye karar verdi. Kurt yediği ayazı hiçbir zaman unutmaz demiş bu dinleyicimiz. Türkiye'de 536 Starbucks kahve şubesiyle Avrupa'nın en fazla şubesi olan ülkesi aç Türk vatandaşları ekmek bulamayınca kendine kahveye vermiş. 253 McDonald's şubesi, Domino's Pizza 530 şube, Pizza Hut 200'ün üzerinde, KFC 200. Vatandaş aç diyenler bu işletmeler nasıl çalışıyor? Not: Avustralya'da Starbucks şube sayısı 23, isteyen internetten araştırsın demiş bu dinleyicimiz. Gerçekten bu mesajı görünce ben de internetten araştırdım. En azından bir süre öncesine kadar bu doğru. 84 şubesi varmış bir ara ve 61'ini kapatmış Starbucks. Ondan sonra tekrar açılmış çok sayıda Starbucks şubesi. Biraz önce Starbucks'ın kendi sitesine baktığımda 61'e yükselmiş Starbucks'ın şube sayısı, bunu da söyleyelim. Ama Türkiye'de daha fazla olduğu sürpriz değil, çünkü Türkiye'de bayağı popüler. Erdoğan ilk defa bir cemevini ziyaret etti. Ayrıca Alevilere kardeş dedi. Aman Aleviler dikkat, kardeş dedikleriyle kanlı bıçaklı, bir de cemevi yöneticilerini kınıyorum. Tamam, kapılarımız herkese açık diyorsunuz ama gelen sizin kurallarına uyması gerekmiyor mu? Gelen kim olursa olsun demiş Halil Ç. Rumuzu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, SBS Türkçe'yi dinliyorsunuz. Saatlerimiz Avustralya doğu kıyılarında 14.32'yi gösteriyor. Yayınımıza devam etmeden önce bize Avustralya'nın dört bir yanında internet sayfamızdan, cep telefonlarındaki SBS radyo uygulamasından ve akıllı televizyonlarından dinleyenlere de merhaba diyoruz. Sayın dinleyiciler, Melbourne'dan Nazım Erdem Avustralya'nın en öne çıkan paralimpik sporcularından. Şu anda emekli olsa da hala aktif. Bize kendi hikayesini anlattı. Sayın dinleyiciler, Avustralya'nın en başarılı paralimpik atletlerinden olan Nazım Erdem'le konuşuyoruz. Nazım Bey, öncelikle programa hoş geldiniz. Nazım Bey, engelli doğmadınız, kaza sonucu engelli oldunuz. Bize ne olduğunu anlatır mısınız lütfen?
Evet, işte bayağı oldu. 30 seneden fazla oldu hani ben kaza geçireli. İşte 20 yaşındayken arkadaşlarla beraber denize gittik. Hani öyle sıcak havalar vardı birkaç gün, öyle 40 derecenin üstünde. Biz de her zaman aynı yere gidiyorduk. Yani burada yakında deniz var. Denize gidiyorduk, öyle eğleniyorduk. İşte o gün de şey diyorlar, pia, hani gemileri falan bağlıyorlar hani denizin içine giden. Küçük bir liman vardı. İşte her sene ben oradan atlıyordum suyun içine. Bu sefer de çok şey şavaflık yapmaya uğraşıyordum. Hani orada
hava atıyordunuz yani, gençlik.
Evet. Biraz fazla atladım. Bir de suyun fazla olduğunu biliyordum ama her zaman yaptığım için tehlikeli zannetmiyordum. Ama işte bu sefer çok şavaf yapmaya uğraşıyordum. Fazla atladım. İşte başım kuma değdi baştan. O zaman hemen boynum kırıldı o sırada. Boynum kırılınca da bütün hareketlerimi kaybettim. Hani başımı sağa sola çeviremiyordum, nefes alamıyordum. Öyle işte suyun içinde bekledim, hani arkadaşlar beni görene kadar çıkartmalarını bekliyordum. İşte o gün öyle geçti yani. Çok tehlikeli bir şey yaptım ama o sıralar hani 20 yaşında olduğumda tehlikeli görünmüyordu o kadar.
Nazım Bey, sonra ne oldu? Bayağı uzun bir rehabilitasyon süreci falan yaşamışsınızdır herhalde.
İşte suyun içinde belki 3 dakikaya yakın suyun içindeydim. Hani arkadaşlarım beni gördüler ama beni oyun oynuyorlar zannettiler. Bıraktılar suyun içinde. İşte 2,5 dakika sonra işte başımı kaldırdılar. Hemen söyledim hani kaza geçirdim, hani hiç iyi değilim falan. Ondan sonra işte limanın üstüne kaldırdılar. Loş sahibalar falan geldiler ilk müdahale yapmak için. Oradan hastaneye gittim. İşte hastanede de rehabilitasyonla beraber 10 ay sürdü hepsi.
Ya bunun zaten hem fiziksel hem psikolojik bir rehabilitasyon gerekiyor herhalde, değil mi?
Öyle hani biraz da kendimi ben şanslı gördüm. Çünkü hastanedeyken hani annem, babam, kardeşlerim, herkes geliyordu, arkadaşlarım. İyi moral veriyorlardı benim için, bana doğru. O çok faydalı oldu hani. Sonra ben de düşündüm hani kendimi mutsuz göstermek istemiyordum. Hani çünkü beni mutsuz görseler onlar da mutsuz olacaklar. Hani onun için devamlı gülmeye uğraşıyordum. Rehabilitasyonda hani bütün doğru şeyleri yapmaya uğraştım. Hani kendimi kuvvetleştirmek için, daha fazla healthy olmak için hani çok uğraştım.
Nazım Bey, ben şimdi size okumak istiyorum. Siz belki detaylıca bahsetmezsiniz ama Google'da kısa bir araştırma sonrası çıkardığım bir listeyi size paylaşacağım. Şimdiye kadar dinleyicilerimiz yaşadığınız kazadan haberi var. 1992'de rugby, tekerlekli sandalyede rugby oynamaya başladınız. 2002'de omurilik sakatlığı olup da tek başına yamaç paraşütü yapan ilk insan oldunuz. Targa Tazmanya araba rallisine katılan omurilik sakatlığı olan ilk kişi oldunuz. Ama işte dediğim gibi en öne çıktığınız spor dalı tekerlekli sandalyede rugby. 2000-2004, 2012-2016 paralimpiyatlarında Avustralya takımıyla katıldınız ve hepsinde madalya kazandınız. Son ikisinde altın madalya. Dünya şampiyonasında bir bronz, bir gümüş, bir altınınız var. 2017'de 47 yaşında emekli oldunuz. 2012'de Avustralya madalyasına, yani The Order of Australia ile ödüllendirildiniz. Tekerlekli sandalye rugby'sine yaptığınız katkılardan dolayı 2018'de Uluslararası Tekerlekli Rugby Federasyonu Hall of Fame, yani onur listesine dahil edilen ilk Avustralyalı oldunuz. Topluma örnek oldunuz demek biraz hafif kalıyor. Nasıl yaptınız bütün bunları? Kim vardı yanınızda?
Sen onları okuyunca bayağı çok şey var. Çok beni de sevindiriyor. Yani bayağı şeyler var ama hani hepsi sevinçten oldu. Hani hepsi İşte ailemin yardımıyla, arkadaşlarımla hepsi moral verdiler. Sonra ben de onları göstermek istedim. Hani hayat öyle bir büyük kazadan sonra bitmiyor. Hani onu göstermek istedim. Hem şeyle uğraştım. Hani gene genç olduğum için öyle tehlikeli şeylere de gene katıldım. Hani özürlü olduğum şey fark etmiyordu benim için. Hani ne yapabilirsem gene uğraştım. Hani öyle skydiving, araba yarışlarını falan, bir de wheelchair rugby'yi çok sevdiğim için işte ne kadar oynadıysam o kadar faydalı oldu benim için. Bir de çok şanslıydım çünkü takıma, Avustralyan takıma çok gücüm oldu hani. Onun için çok şanslıydım. Gene aileme, arkadaşlarıma hareketli olduğumu göstermek için başladım hep bunları hani.
Ya aktif olduğunuzu göstermek istediniz de her aktif olduğunu göstermek isteyenin sayısız madalyası yok Nazım Bey. Sizde de bir şeyler var yani, bir hırs, bir böyle motivasyon var dediğiniz gibi.
Vardı ya, işte kazadan sonra da bayağı şeyliydim hani, boks yapıyordum, bir de Australian Rules futbol oynuyordum hani, onları çok seviyordum. Bir de wheelchair rugby, biraz Australian futbola benzettim ben hani. Öyle takım hani yalnız başına oynamıyor, öyle takımla beraber oynuyor. Onun için çok faydalı gördüm.
Çok masum bir spor değil ama yani yine böyle bayağı bir sert bir spor o.
Taktik spor. Yeah, çok taktik var. Hani çoğu insan televizyonda bakarken şeyler, rules'ı görmüyorlar. Ama çok taktik var. Her oyunda değişik taktikler oynuyor. Hani karşıda kim oynuyorsa hani ona göre takımını kurman lazım. Hani Ulçe Rugby'ye katıldığımda işte hastanedeydim. Orada bana anlattılar, öyle böyle bir spor var, gitmek, görmek ister misin diye. Hani ilk defa hastanelerle beraber gittik orayı. Onları oynarken gördüm, çok mutluydular. Hani onun için ben de sevindim. Hani kendime dedim ki tamam, bu oyunu oynamam lazım. Çünkü bunlar da özürlü bu insanlar. Ama çok gülüyorlar, çok seviniyorlar. Çok iyi arkadaşlık yapıyorlar birbirlerine. Ben de katılmak istedim onlardan öğrenmek için.
Göçmensiniz sonuçta. Göçmen olarak bu wheelchair rugby'ye katılmak zor oldu mu ya da o dünyaya kabul ettirmek siz kendinizi?
Daha çok zor olmadı. Çünkü ben buraya işte annemle babamla geldiğimde daha bebektim, hani bir yaşındaydım. Burada işte Australian Rules Football'la büyüdüm hani. Melbourne'dan çok büyük burada. Wheelchair rugby'yi değişik gördüm ama çok hani o zamanlarda bilmiyordum ama çok takipçisi var. Hani böyle Paralimpik oyunlarında onlar da hepsi aynı. Hani bizim bilmediğimiz değişik sporlar var. Hani çok takipçi oluyorlar.
Ha, izleyicisi popüler olan bayağı spor var diyorsunuz paralimpiyatlarda.
Öyle yani, ama hepsini biz bilmiyoruz. Çünkü biz herkes işle uğraşıyor. Öyle de fazla sporla uğraşmıyor. Hani bizim bildiğimiz ya AFL futbol var ya futbol, hani soccer diyorlar. Başka türlü sporlarla fazla
ilgilenmiyor toplum değil mi?
İlgilenmiyoruz. Yeah. Ama o kadar çok spor var ki hani saymakla bitmez hani. Bir de çok kişi takip ediyorlar bu sporları. Sadece biz fazla takip etmiyoruz. Hani herkes o okulla uğraşıyor gençken. Sonra işte bildikleri aile sporlarla. Bir de iş, herkese iş, iyi bir iş bulmaya uğraşıyor.
Tabii yani günlük şeylerde uğraştıkları için bu tip detaylı şeylere, yani araştırmalara giremiyorlar herhalde paralimpiyatlarda.
Evet, zaman bulamıyorlar.
Nazım Bey, şimdi yine hala bu Wheelchair Rugby Federasyonu ile ilgileniyorsunuz. 2017'de 47 yaşında emekli oldunuz dedim ama yani spordan emekli oldunuz. Şimdi büyük bir ihtimalle evet, daha bile meşgulsünüzdür aslında.
Evet, yeah. Hani milli takımdan emekli oldum ama yine oynuyorum öyle. Burada Melbourne takımları var. Her hafta oynuyoruz biz burada. Bir de State, hani Victoria takımına da katılıyorum. Hani öbür State'larla karşılaşıyoruz. Hani Queensland, New South Wales, South Australia, Western Australia, her sene şampiyonluk oluyor. Ben onlarla gene devam ediyorum.
Ha, milli takımda emekli oldunuz siz. Yani sonuçta bayağı bir aslında diğer seviyelerde oynamaya devam ediyorsunuz.
Evet. Yeah. Bir de yurt dışına da bazı gidiyorum. Hani senede belki 3-4 defa yurt dışına gidiyorum. Başka memleketlere yardımcı olmak için. Hani onlara kayçın yapıyorum. Bir de buradan takım götürüyorum yurt dışına. Onlar da göstermek için, hani onlar da iyi oynayabilsinler diye.
Engelli olarak spor yapmanın topluma kaynaşmak ya da toplumun bir parçası olmak için yani bayağı işlevsel bir şey olduğunu düşünüyor musunuz? Yararlı olduğunu?
Çok yararlı. Hani demin dedim, hani çoğu kişi zaman bulamıyorlar hani aileden, işten. Ama gene öyle küçük bir spor, hani Melbourne Rockwell Park'ta küçük kulüpler var. Hani her çeşit sporlar var. Hani herkesin katılmasını bakmaları için çok iyi olur. Hani öyle haftada bir küçük takımlarla oynarlarsa çok iyi olur.
Nazım Bey, şimdi sosyal destek projelerine de destek veriyorsunuz herhalde. Mentörlük falan yapıyorsunuzdur böyle bir kariyer sonrasında.
Evet. Şimdi 25 seneye yakın ben IQI Victoria'ya çalışıyorum. Hani IQI Victoria bir kumpanya olarak öyle kaza geçirenlerle destek oluyorlar. Biz Rehabilitation Center'da programımız var. Büyük hastanelerle beraber Alfred Hastanesi, bir de Austin Hastanesi, onlarla birleşik programlarımız var. Yeni kaza geçirenlerle işte motivasyon gösteriyoruz. Hani çoğu kişi zannediyorlar hayatı bitiyor hani kaza geçirdikten sonra. Biz onlara gösteriyoruz hani hayat bitmediğini. Yine devam edebilirler hani okumak isterlerse okuyabilirler, iş arıyorlarsa iş yardımcı oluyor, sonra yurt dışına izin için yol gösteriyoruz, öyle destek veriyoruz onlara. Bir de wheelchair skills, hani şimdi ben tekerlekli sandalye kullanıyorum her gün, onların programını da var, gösteriyoruz onlara değişik wheelchair'ler, hangisi iyi hangisi kötü, nasıl hani hayatlarını devam ettirmek için öyle şeylere motivasyon gösteriyoruz. Bir de destek veriyoruz.
Nazım Bey, evden çıkıp işe gidene kadar bakıyorum böyle. Trene biniyorum, iniyorum, yürüyorum. Tekerlekli sandalyeyle siz konuşmanız çok güzel, çok motive edici de tekerlek sandalyeyle Avustralya'da yaşamak pek de kolay değil aslında, değil mi?
Kolay değil ama gene zor da değil. Çünkü ben kaza geçirdiğimden sonra hani biraz zordu öyle tramlar, otobüsler falan uygun değildi. Hani istediğin yere gidemiyordun ama şimdi seneler geçtikçe çoğu transport hani Victorian transportlar bu şeyle kullanabiliyorsun. İstediğin yerlere gidebiliyorsun. Bir de hani ben gene kendimi şanslı görüyorum. Çünkü sadece Victorian transportla istediğim yere gitmek için sadece onları kullanmıyorum. Hani gene arabam var, arabayı kullanabiliyorum. Hani onu öğrettiler bana benim işte Rehabilitation'dayken. Ben de işte başkalarına onu da gösteriyorum. Hani gene araba kullanabilirsin. Hani iş istersen gene işine dönebilirsin. Değişik olabilir ama gene istediğini yapabilirsin.
Nazım Bey, son olarak yeni nesle ne tür tavsiyeleriniz var? Engelli veya değil, yeni nesle ne tür tavsiyeleriniz var?
İşte tavsiyem benim en kötü şey evde oturmak, televizyona bakmak. Hani öyle alışkanlıklar çok iyi değil. Hani komşularla tanışmak çok önemli. Bir de komüniteler var. Her tarafta komüniteler var. Hani olsun Türk community ya da sevdiğin bir şey varsa öyle komüniteleri araştırmak, onlarla ilgilenmek çok önemli benim için. Arkadaşlarla konuşmak, yerinde durma. Hani çok öyle yollar açık ama bulman lazım. Öyle evde otururken bulamazsın tabii. Öyle biraz araştırmak lazım.
Nazım Bey, çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Kolay gelsin size.
Çok sağ ol.
Speak My Language, Benim Dilimi Konuş programı Federal Sosyal Hizmetler tarafından fonlanıp Etnik Toplumlar Konseyi New South Wales ve tüm eyalet ve bölge etnik ve çok kültürlülük toplumlarının konseyleri ortaklığıyla SBS tarafından yayınlanmaktadır. Sayın dinleyiciler, eminim siz de benim kadar etkilenmişsinizdir Nazım Erdem'in röportajından. SBS Türkçeylesiniz. Sayın dinleyiciler, İslami finans uzmanları federal hükümetin iddialı yenilenebilir enerji projelerini finanse etmek için Orta Doğu'dan yatırımı kolaylaştıracak adımlar atması gerektiğini söylüyor. Bu bölümü yayına arkadaşımız Negin Kılıç hazırladı.
İslami finans uzmanları federal hükümetin iddialı yenilenebilir enerji projelerini finanse etmek için Orta Doğu'dan yatırımı kolaylaştıracak adımlar atması gerektiğini söylüyor. Batılı ülkeler şeriat uyumlu İslami tahvil piyasasından yararlanıyor ve uzmanlar Avustralya'yı buna dahil olmaya teşvik ediyor. İslami bir finans uzmanı bunun trilyonlar değerinde bir yatırım piyasası olduğunu ve Avustralya'da şimdiye kadar kullanılmadığını söyledi. Orta Doğu'da tanıtılan faizsiz, şeriat uyumlu İslami finans sektörü olan Sukuk son 10 yılda Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde hızla büyüdü. Deakin Üniversitesi İslami Finans Uzmanı Dr. Sohel Azat, Avustralya'nın henüz bu konuda bir avantaj sağlamadığını söyledi.
Luxembourg listed the sukuk and they have raised more than 10 billion dollars.
Luxembourg sukuku listeledi ve sukuk aracılığıyla 10 milyar dolardan fazla para topladılar diyen Azat, bence Avustralya bu fırsatı değerlendirebilir diye konuştu. Sukuk, faiz getiren borç yükümlülüklerinden gelir sağlayan geleneksel tahvillerin aksine varlıkların değer kazanmasıyla bağlantılı ödeme akışlarıyla varlık sahiplerini içeriyor. Yani sukuk, devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz sabit getiri imkanı sunan finansal sertifikalardır. Sukuk sertifikaları, yatırımcının faizsiz sabit getiri elde etmesini amaçlamakta. Azat, Avustralya'da resmi bir sukuk bono piyasasının başlatılmasının yasal bir değişiklik gerektireceğini söyledi.
Basically to allow the investors to have some, you know, tax benefits so that the investors from
temel olarak yatırımcıların bazı vergi avantajlarına sahip olmalarına izin vermek gerektiğini işaret eden Azat, böylece yurt dışındaki yatırımcıların bu sukuk piyasasıyla ilgilenmesinin sağlanabileceğini belirtti. Program kapsamında alkol, sigara, kumar ve diğer helal olmayan ürünlerdeki tahviller yasaklanırken, yenilenebilir enerjiler gibi şeriata uygun piyasalara yapılan yatırımlar son yıllarda büyük ilgi ve destek kazandı. Dünyada sukuk piyasasının en hacimli olduğu ülke Malezya'dır. Malezya'yı diğer Müslüman ülkeler takip etmektedir. Son dönemde sadece Müslüman ülkeler değil, Londra gibi finansal merkezlerde de sukuk ihraçları gerçekleşmektedir. Malezya, sürdürülebilir altyapısını finanse etmek için 2017 yılında ilk yeşil sukuk tahvillerini piyasaya sürmüştü. Azat, Avustralya'nın Başbakan Anthony Albanese'nin milyarlarca dolarlık iklim değişikliği planlarını ödemek için aynısını yapabileceğini söyledi.
Now the question is, where is all the money coming from? Where is all this money coming from? So given that
Azat, soru şu ki, tüm para nereden geliyor? Çin hükümetiyle bozulan ilişki göz önüne alındığında Avustralya yeni pazarlar ve yeni yatırımcılar aramalı diye konuştu. Avustralya'da İslami finans kavramı emekleme dönemindeyken Malezya, Endonezya, Hong Kong ve Japonya gibi ülkelerde şeriata uygun bankacılık ve yatırım katlanarak büyüdü. Avustralya'nın ilk İslam Bankası'nın genel müdürü Dean Gillespie, durumun Avustralya'nın konuyu takip edip etmemesi meselesi olmadığını söyledi.
Renewable investment etc.
Gillespie, yenilenebilir yatırımla İslami finans da dahil olmak üzere dünya çapında maksimum miktarda fona erişim ilerleyen bir ulus olarak başarımız için kritik öneme sahip olacaktır diye konuştu. Avustralya İslam Bankası'na daha geçen hafta düzenleyici yetki verildi. Ve henüz halka açık olmasa da bankanın genel müdürü Gillespie, çeşitli dini kökenlerden bekleme listesinde neredeyse 10 bin müşteri olduğunu belirtti. Gillespie, Orta Doğu'da yaşamış gurbetçi olabilecek kişilerden her zaman sorular alıyoruz. Müslüman olmaları gerekmiyor. Ancak bu ürünleri Avustralya'ya ilk kez getirdiğimiz için heyecanlılar diye konuştu. Avustralya İslam Bankası Genel Müdürü Gillespie ayrıca Avustralya'nın büyüyen İslami nüfusu için bunun memnuniyet verici bir kazanç olacağını söyledi.
Sayın dinleyiciler, programımızın sonuna yaklaştık. Birkaç tane mesaj okumak istiyorum. Mustafa Bey Sidney'den, Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Suriye hükümetiyle ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi. Çok yakın bir zamanda Bashar Esad'ın Türkiye'ye gelip Tayyip Erdoğan'la tavla oynadığını görsek şaşırmayalım demiş bu dinleyicimiz. İyi yayınlar diyor Eskişehirli Rumuzu dinleyicimiz. Hukuken tanımadığınız, dinen meşru saymadığınız bir yere gidiyorsanız oradakileri ev sahibi saymıyorsunuzdur. Ev sahibini tanımadığınız bir mekanın misafiri de olamazsınız demiş. Aklıma acaba Alevi kurumlarına saldırılar bu ziyarete zemin hazırlamak için mi yapıldı diyor bu dinleyicimiz. Ayrıca Putin'le Erdoğan 4 saat hangi dili konuştular, ne konuştular acaba, çünkü ortak bildiri yayınlanmadı demiş. Yenişehir Rumuzlu dinleyicimiz de Başkan Erdoğan'ın Ankara'da Hüseyin Gazi Cemevi'ni ziyaret edip iftar açması ülkede kaos ve kargaşa yaratmak isteyenlerin keyfini kaçırmıştır. Başkan Erdoğan'ın bu ziyareti kendisinin her inancı ne kadar hoşgörülü olduğunu ispatlamıştır demiş bu dinleyicimiz. Sayın dinleyiciler, bir sonraki radyo programımız yarın saat 14'te başlayacak, ancak en son gelişmelere ve yarınki haber bültenimize sbs.com.au/Turkish web sitemizden, SBS Radyo uygulamasından ve SBS Turkish Facebook hesabımızdan ulaşabilirsiniz. sbs.com.au/Turkish web sitemizin yenilendiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. SBS Türkçe olarak hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler dileriz.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.